20. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 154. Manda ve Direniş. Frengi üzerine bir roman. Halide İstanbul'a dönerken bavulunda yeni bir roman, yanında da küçük bir kız çocuğu vardı. Bu kız Ayn Tura yetimhanesinde tanıdığı Jale'ydi. Kayıtlara Ermeni olarak geçirildikten sonra Kürt olduğu anlaşılan Jale, Halide'yi benim annem sen olacaksın deyince onu evlat edinmek üzere yanında getirmişti. Halide anılarında Jale'nin annesi babası Ermeniler tarafından öldürülmüş bir Kürt kızı olduğunu söyler. Döner dönmez adını Mevut Hüküm, kaçınılmaz hüküm, koyduğu romanını tefrika edilmesi için büyük mecmuaya teslim etmişti. Bu romanında cüretli bir konuyu el atmış, aşkın ortasına dönemin felaketi Frengi'yi yerleştirmişti. Frengi o dönemin adeta vebasıydı. Edebiyatın favori hastalığı verem olsa da Halide kahramanlarını veremden öldürmekten pek hoşlanmazdı. Kızı saçları ve karakteri nedeniyle kendisine benzetilen en önemli kadın kahramanı Handan'ı delirterek öldürmüştü. Handan'ı öldüren meninjit acaba Frengi kaynaklı mıydı? Büyük bir salgın halindeki Frengi en çok da kadınların hayatını kabusa çeviriyordu. Kaçamağa düşkün erkekler cinsel ilişkiye bulaşan Frengi bakterisini kaptıklarında eşlerini bilerek ya da bilmeyerek bir cehennem hayatına sürüklüyorlardı. Hastalık 5 yıla kadar uzayabilen ilk 2 evresinde bulaşıcıydı. Kadınlar kocalarını bulaştırdıkları hastalığı ölene kadar taşır, hatta bu yüzden genç yaşta ölürlerdi. Daha kötüsü Frengi'nin anneden çocuğa geçebilme özelliğiydi. Sayısız frengili bebek doğuyordu. Bu bebekler ergenlik çağına kadar normal gelişebiliyor, ancak bir noktada bakterinin dolaşım ya da sinir sistemlerinden birini ya da beyni tutmasıyla sakatlanıyor, ölüm onlar için bir kurtuluş haline geliyordu. Frengiden ölüm çoğu zaman delirmeyle birlikte gelirdi. Günümüzde standart bir antibiyotik kürüyle tedavi edilen Frengi, o dönemde ilkel yöntemlerle ancak yavaşlatılabiliyordu. 1910 yılına kadar Frengi'nin tedavisi cıva, potasyum iyodür ve bizmutlu bileşiklerle yapılmaktaydı. Ne var ki bu tedavilerin yan etkileri ağırdı ve kesin tedavi de sağlanamıyordu. 1910 yılında Alman bilim insanı Paul Ehrlich'in arsenikli bir bileşik olan salvarsanı bulması ile Frengi kontrol altına alınabildi. Yeterli salvarsan tedavisi yapılmayan hastalarda sinirsel rahatsızlıklar görülüyordu. Salvarsan'ın sınırlı bir iyileşme sağladığı, kesin tedavi için çözüm olmadığı da bir süre sonra anlaşıldı. Dipnot 340. Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, Hulusi Behçet, Cilt 1, Sayı 3-4, Mayıs-Temmuz 1934. O sıralarda kondom yaygın bir kullanıma sahip değildi. Frengi için kesin tedavi, 2. Dünya Savaşı ertesinde antibiyotiklerin keşfiyle mümkün olacaktı. Dipnot 341. 1920 aralığında Adnan'ın Sağlık Bakanlığı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Frengi Kanunu için harekete geçti. Muhafazakarlar kadınların muayene edilmesine muhalefet ettiler. Halide'nin Mevut Hükmü yazdığı 1918 yılında Japonya'da cinsel hastalıklara karşı kadınlar bir dernek kurmuşlardı. Yeni Hanım Vakfı adlı bu dernek, damattan sağlık raporu istenmesi ve cinsel hastalık taşıyan kocaya karşı kadının boşanma hakkının tanınması için mücadele veriyordu. Dipnot 342. Aki Yasuo. Türkiye'de ve Japonya'da kadın mücadelesinden iki isim, Halide Edip ve Raiteyu Hiratsuka. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı için hazırlanmış yüksek lisans tezi 2003. Türkiye'de boşanma 1917 aile kararnamesine rağmen esas olarak erkeklerin kullandığı bir haktı. Evlilikte sağlık raporu uygulaması ise ancak 1930'da başlayacaktı. Zola'nın ruhuna ithaf. Halide Mevut Hükmü çok sevdiği yazar Emile Zola'nın ruhuna ithaf etmişti. Unutulmaz kadın kahramanı Nana'yı Frengi'den öldüren Zola'nın kendisi de Frengi'ye yakalanmış, 1903'te Halide'nin doğum yaptığı yıl ölmüştü. Halide'nin çok sevdiğini söylediği üç yazar, Daudet, Maupassant ve Zola hep Frengi kurbanlarıydı. 1930'lu yıllara gelindiğinde Fransa'da Frengi'den ölenlerin sayısı 140 bin kadardı. Aynı dönemde Türkiye'de de kayda geçen vaka sayısı bu civardaydı. 1930'da 115 bin civarında olan kayıtlı hasta sayısı 1935'te 174 bine yaklaşarak zirveye ulaşmıştı. Dipnot 343. 1928-1935 yıllarına ait Türkiye İstatistik Yıllıkları. Fransa'nın 40 milyon civarındaki nüfusuna karşılık aynı dönemde Türkiye nüfusunun bu rakamın yarısına bile ulaşamadığını hesaba katmak, salgının boyutu hakkında bir fikir verir. Bu dönemlerde pek çok devletin gündeminde frengi ile savaş ilk sıralardaydı. Eylül 1917'de büyük mecmuada tefrika edilen roman, 1919 yılı başında kitap olarak yayımlanacaktı. Romanın kahramanı Doktor Kasım, insanperver, kadınlara çok yardım eden, çocuklarla yakından ilgilenen bir karakterdi. Mevut hükmün yazıldığı günlerde Adnan da romandaki doktor gibi 36 yaşındaydı. Şimdi 36 yaşında bir çocuk kadar sade, insanların bütün suç ve hayatına fen adamı gözüyle bakar, onların davranışlarını cam tüpler içinde kaynaşan mikroplar kadar normal bulur bir bilgindi. Dipnot 344. Mevut hüküm, sayfa 18. Kasım tıpkı Adnan gibi Avrupa'da tahsil görmüştü. Halde Mevut hükmü yazarken Adnan ile nikahlandı. Onun romanlarındaki ilk doktor karakteri Mevut hükümle karşımıza çıkar. Kitapta yer alan ilginç bir başka benzerlik ise roman kahramanı Sara'nın aynen Halde gibi ikinci evliliğini yapmasıydı, hem de çok çapkın bir kocanın ardından. Sururi, doktorun uyarısına karşın karısına cinsel hastalık bulaştıran bir kocaydı. Sara, kocasına deli gibi aşık, onun ihanetine ve aşağılamalarına maruz kalan bir kadın kahramandı. Kocasının ihaneti, ona bulaştırdığı hastalıkla iyice su yüzüne çıkmış ama Sara, Sururi ölene dek ondan vazgeçmemişti. Halde Edip Sara'yı roman boyunca ezerek, geçmiş evliliğinden Sara'nın üzerinden adeta intikam alıyordu. Doktor Kasım, Sara'yı sevmiş, kocası öldüğünde Sara'nın hastalığını aldırmadan onunla evlenmişti. Sara'nın annesi delirdiği için hep delirmekten korkan Sara, Kasım'a zaman içinde tutkuya dönüşen büyük bir sevgiyle bağlanacaktı. Halde'nin romanlarında otobiyografik ögelerin çok ağır bastığını hatırladığımızda Mevut Hüküm, Adnan ve Salih Zeki ile ilişkisine dair bazı ipuçlarını içerir. Doktor Adnan, Halde'nin romanını okuduğunda hikaye edilen aşkta mutlaka kendisine dair bir şeyler bulmuş olmalıydı. Romanla ilgili ilginç bir eleştiri yazısı kaleme alan Fuat Köprülü, romandaki cinsel hastalık boyutuna değinmeden Halde'nin kadın karakterini güçlü, erkek karakterini ise karikatür gibi bulduğunu yazmıştı. Dipnot 345. Fuat Köprülü. Mevut Hüküm münasebetiyle. İnci. 1 Şubat 1919. Toplum, frengiden kırılırken bir kadın yazarın bu sorunu deşen bir roman yazması önemliydi. Mevut Hüküm, cinsel yolla bulaşan hastalık konusunu merkeze oturtan ilk ve tek erken dönem romanı olma özelliğini bugün de koruyor. Halde'nin romanı yazarken cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerinde bilgi topladığı anlaşılıyor. Halide, Mevut Hüküm'de adı geçen frengi uzmanı Doktor Celal Muhtar, Özden ile de yakın arkadaştı. Jale ile Zeynep. İstanbul'a döndükten sonra Doktor Adnan, Halide'nin Suriye'den getirdiği Jale'yi muayene ettiğinde gözlerinde trahom olduğunu fark etmişti. Bu iyileşmez hastalık oğlanlara da geçer deyince, Halide, çok üzülse de Jale'yi evlat edinmekten vazgeçti. Sonuç olarak Jale, Ayntura'nın öğretmenlerinden Makbule Hanım'la birlikte Çağlayan'daki yetimhanede kalacaktı. Dipnot 346. Memo Yusuf Halide Edip, sayfa 467. Jale'den vazgeçme kararı Halide'yi epey sarstı. Kız çocuklarına düşkün olan Halide, anneliğinin ilk yıllarında küçük oğlu Hasan Zeki'ye kurdeleli ve fistolu elbiseler giydirirdi. Dipnot 347. Mor Salkımlı Ev, sayfa 177. Birinci Dünya Savaşı yıllarında annesiz babasız kalan çocuklar önce Beyrut'a, sonra İstanbul'a getirilmişlerdi. Adnan, sağlık müdürü olarak Heybeliada'daki Elen Ticaret Mektebi'nde açılan yetimhanede toplanan çocuklarla yakından ilgileniyordu. İşgal endişesi karşısında Müslüman çocuklarını ailelere dağıtmaya karar vermişlerdi. Mahmure Adnan'a, "Biz de bir çocuk büyütelim, bizim bölgeden olsun," dedi. O da kayıtlara adı Zeynep olarak geçmiş 1907 doğumlu bir Kürt kızını getirdi. O sırada iki katlı bir evde altlı üstü oturan Halide ile Mahmure, Zeynep'i birlikte sahiplendiler. Dipnot 348. Nuri Yaman'la görüşme. Eve gelen bu çocuk, gelecekte Muş milletvekili Nuri Yaman'ın annesi olacaktı. Halide bu dönemde eski mesleği eğitimciliğe geri dönmüştü. Bu kez üniversitenin Batı Edebiyatı kürsüsünde hocaydı. 1918-1919 yıllarında profesör unvanıyla anılıyordu. Ali Ahiyet'le Hasan Zeki'yi Robert Koleş'e yazdırdı. Çocukların Fazlı Paşa'dan koleje gidip gelmeleri saatler alıyordu. Okula yakın olsun diye Bebeğe'ye taşındılar. Yahya Kemal, Halide Edip'in Suriye'den dönünce Robert Koleş'te bir Amerikalı öğretmenin ayrıldığı çok konforlu köşke yerleştiğini yazıyor ve bu kez de Robert Koleş'le uğraşmaya girişti. Orada Refik Halit ile dost oldu diye de ekliyor. Dipnot 349. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, sayfa 37.